Ayrım 13. Beraber yürüttük biz bu yollarda. Yılmaz Özdil. Sayfa 129. Tayyip Erdoğan İlker Başbuğ'a telefon etti. Geçmiş olsun dileklerini iletti. İyi de ben Ergenekon'un savcısıyım. Bunlar millet iradesiyle iktidara gelmiş hükümete darbe tezgahladılar. Ah ah! Ne karanlık dolaplar dönmüş, ne kirli ittifaklar kurulmuş, diyen Tayyip Erdoğan değil miydi? Türkiye bağırsaklarını temizliyor diyen Bülent Arınç, Tayyip Erdoğan'ın yardımcısı değil miydi? İlker Başbuğ, özgürlüğünün ilk gününde sembolik adreslere gitti. Birincisi, esir subayların eşleri tarafından 76 haftadır her cumartesi günü gerçekleştirilen sessiz çığlık eylemiydi. İkincisi ise Er Mektubu Görülmüştür isimli kitabın imza günüydü. Bu kitap Maltepe Askeri Cezaevinde yatan Hava Kurmay Albay İsmet Çınkı, Deniz Kurmay Albaylar Ender Kahya, Cem Okyay, Yavuz Uras ve Erdinç Altıner tarafından derlenmişti. Balyoz esirlerine gönderilen 1 milyon 300 mektuptan örneklerdi. Tüm geliri Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bağışlanan kitabın imza gününe, tüm balyoz esirleri adına Uğur Dündar, Müjdat Gezen, Profesör Aysel Çelikel, Profesör Metin Feyzioğlu, Nasuh Mahruki, Sinan Meydan, Tarık Akan, Rutka Yaziz, Levent Kırca, Ayşenur Arslan, Ruhat Mengi, Atilla Sertel, Ümit Zileli, Soner Yalçın, Nedim Şener, Yazgül'ü Aldoğan ve ben katılmıştık. İlker Başbuğ'la birlikte asrın iftirasına asrın imzası atılmıştı. Kılıçdaroğlu 17 Aralık sabahı Bilal'in evinde 1 milyar dolar olduğunu öne sürdü. Bakan çocuklarının yatak odalarındaki kasaları paralel devlet mi koydu? Banka genel müdürünün evindeki ayakkabı kutusunu paralel devlet mi koydu? Başbakanın oğlunun evine 1 milyar doları paralel devlet mi koydu dedi. 1 milyar dolar lafı ilk defa dile getirilmiyordu. T 2001 senesinde Rahmi Koç tarafından söylenmişti. CNN Türk'te Taha Akyol'un sorularını cevaplayan Rahmi Koç, "Siyaset artık para işidir. Tayyip Erdoğan'da çok para olduğunu radyolardan dinledik. Nasıl biriktirdilerse 1 milyar dolar biriktirmişler." demişti. Rahmi Koç'tan bir ay önce de Tuncay Özkan, Milliyet'teki köşesinde şunları yazmıştı. DGM savcılığının soruşturmasına kaynak teşkil eden müfettiş raporuna göre, İstanbul'da bütün yollar Albayrak şirketine ve Tayyip Erdoğan'a çıkıyor. Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olmasıyla birlikte bütün ihaleler onlara akıyor. Şimdi 1990'dan 2000'e 1 milyar dolara yakın servetin sahibi olarak sahipsiz kent İstanbul'a hükmediyorlar. Gel zaman git zaman 2010'da WikiLeaks belgeleri patlamıştı. Dönemin ABD Ankara Büyükelçisi Eric Edelman'ın 2004'te Washington'a gönderdiği raporda iki kaynağımızdan duyduğumuz kadarıyla Tayyip Erdoğan'ın İsviçre bankalarında 8 hesabı var dediği öne sürülmüştü. Bu iddia ortaya çıkınca Tayyip Erdoğan öfkeden köpürmüş, "Benim İsviçre bankalarında bir Allah kuruşu param yok. Belediye başkanlığım döneminde Tayyip Erdoğan'ın 1 milyar doları var diyen kişi bugün Ergenekon'dan içeride." demişti. Tuncay Özkan'ı kastediyordu. Böylece Tuncay'ın içeride neden yattığı belli olmuştu. Erhan Tuncel serbest bırakıldı. Hrant Dink suikastında azmettirici olduğu iddiasıyla yargılanıyordu. Polis muhbiriydi. Özel yetkili mahkemeler lağvedilince azami tutukluk süresi 10 seneden 5 seneye indirilmişti. Bundan ilk faydalanan kişi Erhan Tuncel'di. Zafer Çağlayan milletvekili olduğu Mersin'e gitti. 17-25 Aralık'ı şikayet etti. Bunları bize bir Yahudi, bir ateist, bir zerdüşt yapsa anlarım ama bunları bize yapan Müslümanım diye geçiniyor dedi. Bu nefret söyleminin dile getirildiği gün, 7 sene önce Malatya'da Zirve Yayın Evi katliamını gerçekleştiren 5 sanık serbest bırakıldı. Biri Alman, 3 kişiyi Hristiyan oldukları ve yayın evinde İncil bastıkları gerekçesiyle boğazlarını keserek öldürmüşlerdi. Zirve Yayın Evi'nde katledilen Alman vatandaşı Tilman Geske'nin eşi Suzan, çok sevdiği Türkiye'den ayrılmamıştı. İki çocuğuyla beraber Malatya'da yaşamaya devam ediyordu. Ancak kocasını katleden sanıklar Malatya sokaklarına geri dönünce Suzan bavulunu topladı, Türkiye'den ayrıldı. Kurbanların otopsi raporuna göre birini çamaşır ipiyle boğmuşlar, ölmeyince bıçaklamışlardı. Gırtlağında boydan boya V biçiminde kesik vardı. Ensesinde, kulağında, sırtında 16 bıçak darbesi tespit edilmişti. Öbürünü önce dövmüşlerdi. Suratında, ayaklarında, dirseklerinde kırıklar vardı. Sonra göğüs kafesinden 16 defa bıçaklamışlardı. Sonuncusuna da uzun uzun işkence etmişlerdi. Kalçası, anüsü, beli, sırtı doğranmıştı. Elinin parmakları uzunlamasına kemiğine kadar soyulmuştu. Boğazı deşilmiş, yemek borusu, soluk borusu kesilmişti. Bu vahşeti gerçekleştirenleri sokağa salmışlardı ama aynı davadan yargılanan 1. Ordu Komutanı Orgeneral Hurşit Tolon'u bırakmıyorlardı. Üstün Cesaret ve Feragat Madalyalı komutanı gizli tanık ifadesiyle hem Ergenekon'a hem Balyoz'a hem de Zirve Yayın Evi davasına dahil etmişlerdi. Katiller ellerini kollarını sallaya sallaya geziyor, Hurşit Tolon Silivri'de yatıyordu. Orospu bahşişi tapesi çıktı. İnternete düşen telefon kaydının Rıza Sarraf'la yardımcısı Rüçhan Bayar arasında geçtiği iddia ediliyordu. Rüçhan Bayar, işlerini halledecek birine iş hallolduktan sonra 30-40 bin dolarlık Rolex saat alalım mı diye akıl danışıyor. Rıza Sarraf da hemen alınmasını tavsiye ediyordu. Benim rahmetli annemin babası derdi ki orospuyla memurun bahşişini başında verin derdi. Gayet netti. Kimisi milletin orasına koyuyordu, kimisi orospu bahşişi veriyordu. Tam o günlerde Türkiye'nin halini özetleyen bir video kaydı internete düştü. İstanbul metrosunda cep telefonuyla çekilmişti. Üniversite öğrencileri Tayyip Erdoğan'ın "Sağlam irade" yazılı seçim afişlerinin üstüne "Sağlam ayakkabı kutusu" yazısını yapıştırıyor. Bir vatandaş da canhıraş şekilde engellemeye çalışıyordu. Üniversiteliler yolsuzluk yapılıyor deyince "Soyuyorsa beni soyuyor, sana ne?" diye bağırıyordu. AKP Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, camide seçim propagandası yapan ilk siyasetçi olarak tarihe geçti. Namaz çıkışında cami kapısında filan değil, bildiğin caminin içinde, imamın cemaate namaz kıldırdığı yerde, elinde mikrofon anlatıyordu. İmam hemen yanında duruyordu. Tarihe geçen cami, Pendik Yenişehir Mahallesi'ndeki Ulu Cami'ydi. İngiliz haber ajansı Reuters, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle dünyanın çeşitli ülkelerinden anne kız örneklerini haberleştirdi. Türkiye'den anne kız olarak Mardin'in Zeytinpınar köyünden Tahsiye Özyılmaz'la kızı Halime'yi seçmişlerdi. Tahsiye, "Öğretmen olmak isterdim, 17 yaşımda evlendirildim" derken, 14 yaşındaki Halime, "Okul uzakta olduğu için eğitimimi yarıda bırakmak zorunda kaldım. 17 yaşıma gelince annem gibi evlendirileceğimi düşünüyorum diyordu. Ergenekon bir günde bitti. Azami tutukluluk süresinin 10 seneden 5 seneye indirilmesi Silivri'nin kapılarını ardına kadar açmıştı. Doğu Perinçek, Tuncay Özkan, Profesör Yalçın Küçük, Avukat Kemal Kerinçsiz, Gazi Avukat Serdar Öztürk, Muzaffer Tekin, Gazeteci Merdan Yanardağ, Teğmen Mehmet Ali Çelebi, Tuğgeneral Veli Küçük, Orgeneral Hasan Iğsız, Yazar Ergün Poyraz, Profesör Kemal Alemdaroğlu serbest bırakıldı. 7 senedir devam eden işkence nihayete ermişti. Bu kadar basitti. Tayyip Erdoğan'ın ağzından çıkan kanundu. Tutukluluk süresi 10 sene olsun diyordu, insanlar 10 sene yatıyordu. 5 seneye indirdim diyordu, 5 senede çıkılıyordu. Evrak imha tapesi çıktı. Tayyip Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'la şoförü arasında geçtiği iddia ediliyordu. Mevzu evrak öğütücü cihazdı. Şoför telefon edip öğütücü aldığımız yerdeyim diyordu. Damat da aynı marka alma, bir kere kazık yedim bir daha yemeyeyim. Adam gibi kaliteli bir şey al, yabancı marka al diyordu. Şoförün daha önce ucuza yerli malı öğütücü aldığı, damadın memnun kalmadığı anlaşılıyordu. Ampul tapesi çıktı. Tayyip Erdoğan'ın danışmanı İbrahim Kalın'la iş adamı Abdullah Tivnikli arasında geçtiği iddia ediliyordu. Özelleştirmeyle Güneydoğu'daki elektrik dağıtım işini alan Tivnikli'nin kaçak elektrik kullanımından şikayet ettiği, bunun üzerine Ağustos 2014'e kadarki kaçak elektrik zararının devlet kesesinden ödendiği öne sürülüyordu. CHP milletvekili Umut Oran bu mevzuda soru önergesi verdi. Abdullah Tivnikli'nin abonelerinden tahsil edemediği kaçak elektrik meblağı kaç liradır? Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine Abdullah Tivnikli dışında zararı karşılanan başka iş adamı var mıdır? Ağustos 2014 tarihinin belirlenmesinde, o tarihte yeni cumhurbaşkanının görevine başlayacak olması ve seçim süreci etkili olmuş mudur? Diye sordu. Okul taksidi tapesi çıktı. Gene Tayyip Erdoğan'ın danışmanı İbrahim Kalın'la İş adamı Abdullah Tivnikli arasında geçtiği iddia ediliyordu. Danışman ampul tapesinden hatırladığımız iş adamına, "Benim kızın okul taksitleri var, himmetinizi beklerim." diyordu. Tayyip Erdoğan tapeler çıktıkça daha da sertleşiyor, ağzındaki baklayla beraber aklındaki baklayı da çıkarıyordu. Bunlarda takiye var, yalan var, iftira var, fitne var, fesat var. Bunlar Şia'yı geçmiş vaziyette. Şia bunların eline su dökemez dedi. Mezhep ayrımcılığının bu kadarı görülmemişti. CHP milletvekili Hüseyin Aygün, nefret suçu işlediği gerekçesiyle başbakan hakkında suç duyurusunda bulundu. Türkiye Caferileri Vakfı, "Kınıyoruz, özür bekliyoruz" açıklaması yaptı. Hesap kitap tapesi çıktı. Rıza Sarraf'la adamlarından Abdullah Happani arasında geçtiği iddia ediliyordu. Rıza Sarraf, senin verdiğin raporu incelemiş, euro olarak 10 kağıt fark olduğunu söylüyor, 10 kağıt daha aşağı almış diyor. Happani de, olur mu abi ya? Hesabı kitabı belli, hangi tarihte ne verdiğimiz belli, önüne koyarız diyordu. Özgür medya tapesi çıktı. Tayyip Erdoğan'la Bilal arasında geçtiği iddia ediliyordu. Babası ciddi medya desteği lazım diyor, oğlu da anlatıyordu. Manşetleri göreceksin inşallah, Takvim gazetesi vaiz lobisi diye manşet attı. Sabah gazetesi kaset olmadı dosya verelim diye manşet attı. Şu an sizin talimatlarınızı bekliyorlar. Hele biraz da MIT'ten malzeme gelse diyorlar, en tepeden vurmaya başlayacaklar. Yandaş gazeteler bunları yazarken, Fethullah Gülen Financial Times'a makale yazıyordu. Hükümetin yürütme kanadındaki küçük bir grup, ülkeyi rehin tutuyor, askeri vesayetin yerini yürütme hegemonyası almış gibi görünüyor, diyordu. Berkin'i kaybettik. Gezi olayları sırasında İstanbul Ok Meydanı'nda ekmek almak için evinden çıktığı sırada kafasından biber gazı fişeğiyle vurulan 14 yaşındaki Berkin Elvan 269 gün dayanabilmişti. Komada yatarken 16 kiloya düşmüştü. Türkiye tarihinin gördüğü vebali en ağır 16 kiloydu. Ömrünün son 5 gününde epilepsi krizi geçirmişti. Kalbi durmuştu, makineye bağlanmıştı. Akciğerinde hava deliği oluşmuştu. Beyin fonksiyonları çalışamaz hale gelmişti. İç organlarındaki hasar büyümüştü. Vurulduğunda yaz mevsimiydi. Sonbaharda dayanmıştı. 3 mevsim direnmişti ama kışın artık tutunamamıştı. O kara kaşlı çocuğun gülümseyen gözleri memleketin yüreğini dağlamıştı. Vicdanlar ayağa kalktı. Türkiye'nin hemen her şehrinde protesto gösterileri yapıldı. Polis her yerde saldırdı. Acımıza bile biber gazı sıkılıyordu. Gezi olaylarında 6. çocuğumuzu kaybetmiştik. Ali İsmail Korkmaz polis tekmeleriyle can vermişti, Alevi'ydi. Ethem Sarı Sülük polis kurşunuyla can vermişti, Alevi'ydi. Abdullah Cömert polisin biber gazı fişeğiyle can vermişti, Alevi'ydi. Ahmet Atakan polis müdahalesi sırasında şüpheli şekilde can vermişti, Alevi'ydi. Berkin Elvan polisin biber gazı fişeğiyle can vermişti, Alevi'ydi. Trafik kazasında can veren Mehmet Ayvalı Taş da Alevi'ydi. Gezi direnişi mezhepsel bir direniş olmadığına göre her mezhepten, her etnik kökenden, her yaş grubundan, her sosyal statüden insanlarımız katıldığına göre can kayıplarının tamamının Alevi olması tesadüf müydü? Yoksa tesadüfün bu kadarı fazla mıydı? AKP'liler hep ne derdi? Elit semtlerde oturanlar bizi sevmez, seçkinci sınıflar, belli zümreler, imtiyazlı çevreler bize karşıdır derdi. Gezi direnişi için ne demişlerdi? Bir avuç kaymak tabaka demişlerdi. Ethem'i öldürdüler, kaynak işçisiydi. Aptocan'ı öldürdüler, Narenciye paketleme tesisinde asgari ücretle çalışıyordu. Ali İsmail'i öldürdüler, babası inşaat işçisiydi. Ben oğlumu tuğla taşıyarak okuttum diyordu. Mehmet Ayvalı Taş öldü, garsondu, babası pazarcıydı. Ahmet'i öldürdüler, üniversite mezunu işsizdi, inşaatlarda çalışıyordu. Berkin'i öldürdüler, babası işsizdi. Kendi çocuklarının gemicik filoları vardı, yatak odalarından para kasaları çıkıyordu, gezi şehitlerine kaymak tabaka diyorlardı. Berkin vurulmadan 2 gün önce ilk öğretim okulundan mezun olmuştu, Hasköy Lisesi'ne devam edecekti. Sınıf arkadaşları Hasköy Lisesi'ne kaydolmuştu ve Hasköy Lisesi'ni birkaç ay sonra İmam Hatip Lisesi'ne dönüştüreceklerdi. Berkin'in cenaze töreni mahşeri kalabalıktı. Ok Meydanı Cem Evi'ndeki törenin ardından Feriköy Mezarlığı'nda toprağa verildi. Ve maalesef Berkin'in defnedildiği akşam kan aktı. Kasımpaşa kulaksızda silahlar konuştu. 22 yaşındaki Burak Can Karamanoğlu başından vurularak hayatını kaybetti. Tetiği kim çekti belirsizdi. Olayın yaşandığı bölgede elektrikler kesikti. Niye kesilmişti, kim kesmişti belli değildi. Bangır bangır provokasyondu. Burak Can'ın babası yazık bu çocuklara, bedava ölüm, bedava diye haykırıyordu. Burakcan 3 ay önce askerden gelmişti, bir lokantada çalışıyordu. Kasımpaşa 1453 taraftar grubunun üyesiydi. Bu grup milliyetçi gençlerden oluşuyordu. Son 4-5 senedir adeta AKP gençlik kolları gibi hareket ediyordu. Burakcan'ın cenazesi baba ocağı Giresun Alucra'ya götürüldü. Tabutuna Türk bayrağı sarılmıştı. Şehitlikte toprağa verildi. Burakcan'ın dayısı AKP'nin Alucra belediye başkan adayıydı. 30 Mart'ta %55 oyla başkan seçilecekti. Berkin'in babası Burakcan'ın babasını telefonla aradı, başsağlığı diledi. "Senin evladın benim evladımdır," dedi. Burakcan'ın babası da İstanbul'a döner dönmez Berkin'in babasını ziyaret edeceğini söyledi. İki baba, "Evlatlarımızın siyasete alet edilmesine izin vermeyelim," diyor, ibret dersi veriyorlardı. Burakcan'ı kaybettiğimiz akşam Tunceli'de Ahmet Küçükdağ isimli 30 yaşındaki polis, devriye aracında biber gazından etkilenerek kalp krizi geçirdi, öldü. Berkin Elvan protestolarında polise molotof atılmış, polis biber gazı fırlatmış, o sırada Ahmet canından olmuştu. 8 ay önce evlenmişti, 3 senelik polisti, Elazığ'da toprağa verildi. Ahmet'in babası örnek insandı. O acısına rağmen sağduyu çağrısı yaptı. "Berkin de, Burakcan da bizim evladımız, ikisi de benim evladım, bu sokak olayları olmasın, Ahmetler şehit olmasın," dedi. Kaybettiğimiz çocukların babaları böylesine insancıl mesajlar verirken, Egemen Bağış Twitter'dan ölü seviciler mesajı attı. "Nekrofillere gereken cevabı milletimiz 30 Mart'ta verecek," dedi. Berkin'in toprağa verildiği saatlerde Tayyip Erdoğan Mardin mitingindeydi. 30 Mart akşamı alınacak sonuç, inanıyorum ki Kahire'de şehit edilen 18 yaşındaki Esma kızımızın ruhunu şad edecektir," dedi, iyi mi? 14 yaşındaki evladımız Berkin polisler tarafından öldürülüyor. Tayyip Erdoğan hala Mısır askerleri tarafından öldürülen Mısırlılara ağlıyordu. Ve haklı çıkacaktı. 30 Mart seçimi Berkinlerin değil, Mısırlı Esmaların, Mısırlı Rabiaların, Mısırlı Mursilerin zaferi olacaktı. Kendi yurttaşlarının ölümüne üzülmeyen sayın ahalimiz, Mısırlıların ruhu şad olsun diye oy kullanacaktı. Tayyip Erdoğan Mardin'den Ankara'ya döndü. Yandaş televizyon Kanal 24'e çıktı. Yandaş Star gazetesinin yazarı Mustafa Karaalioğlu, "Berkin Elvan'ın ölümü üzerine piyasada kur hareketi oldu. Ekonomide kırılganlık bekliyor musunuz?" diye sordu. Tayyip Erdoğan, "Bunlar ani rüzgar gibidir, gelip geçer, piyasa kendini topladı, borsa akşama doğru yükselmeye başladı, faiz yerine oturdu," dedi. Çocuk öldürdüler, çocuk. Hala endeksi merak ediyorlardı. Menkul kıymetler borsası denemezdi, olsa olsa menfur kıymetler borsasıydı. Tayyip Erdoğan bununla yetinmedi, Berkin'in annesini yuhalattı. Gaziantep mitinginde kürsüye çıktı. "Çok enteresan, annesi beni suçluyor. Evladımın katili başbakandır," diyor. "Ben evlada sevgiyi bilirim ama evladının mezarına karanfil ve demir bilyeler atışını pek anlamadım. O demir bilyeleri niçin atıyorsun mezarına? Neyin mesajını veriyorsun?" dedi. Meydanı dolduranlar "yuu" diye bağırdı. Yetmedi, Berkin'i terörist ilan etti. Terör örgütlerinin içine aldığı, terör örgütlerinin içinde yüzü poşulu, eline sapan verilmiş, cebinde demir bilyelerle bir çocuk biber gazına muhatap oluyor. Polis orada yüzü poşulu, elinde sapanla demir bilyeleri savuran kişinin kaç yaşında olduğunu nereden bilecek?" dedi. Yetmedi. Acıları yarıştırdı, cenazeleri böldü. Burakcan'ın elinde sapan yoktu. Burakcan'ın elinde silah yoktu. Bu yavrumuzu evinin önünde şehit ettiler. Teröristlerle iş tutuyorlar. Burakcan yavrumuzu öldürenler Kılıçdaroğlu'nun cellatlarıdır dedi. Peki o bahsettiği mezara atılan demir bilyeler neydi? Berkin'in babası Sami Elvan anlattı. Çocuğum misket oynayacak yaşta vefat etti. Annesi misket oynasın diye renkli cam misketler koydu mezarına. Burakcan'ın babasıyla kol kola girip bu adamı utandıracağız dedi. Peki o bahsettiği poşu sapan neydi? Sosyal medyaya servis edilen bir fotoğraftı. Yüzü atkıyla sarılı, elinde sapan olan, zafer işareti yapan birinin fotoğrafıydı. İşte Berkin diyorlardı. Tapelerin montaj olduğunu söyleyenler, bu fotoğrafın kesinlikle gerçek olduğunu iddia ediyordu. Bana sorarsanız sapan montajdı. Poşu yoktu, atkı vardı. Muhtemelen gazdan korunmak için örtmüştü. Berkin olup olmadığı belli değildi. O bile olsa, 14 yaşındaki çocuğun polis fişeğiyle öldürülmesi nasıl savunulabilirdi? Ve imam ne yaparsa cemaat ne yapar misali? Başbakan böyle derse polisi ne derdi? İstanbul Emniyetinde görevli bir polis memuru, Facebook sayfasında Berkin hakkında şunları yazdı. Kafana sıkan çeviğin ellerinden öperim. Tayyip Erdoğan gezi olayları sırasında polisimiz kahramanlık destanı yazdı, gönülden tebrik ediyorum, şükranlarımı sunuyorum demişti. Tayyip Erdoğan'ın destansı kahraman ilan ettiği polis tipi işte bu polis tipiydi. 13. ayrımın sonu, sayfa 139.